Şili'de Gizlice, Gabriel Garcia Marquez, Miguel Litti'nin Serüveni, 1982 Nobel Edebiyat Ödülü, Anlatı, Can Yayınları, 4. Basım, Ağustos 2008, Türkçe'ye çeviren İlknur Özdemir. Bu kitap 156 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 25 Ocak 2010. Okuyan İris Gür. 1973 yılında iri yarı, siyah saçlı, sakallı bir sinema yönetmeni askeri darbenin hemen ardından Şili'den kaçtı. 12 yıl sonra zayıflamış, saçlarının rengi açılmış, sakalını kesmiş olarak geri döndü. Sahte bir pasaportla, sahte bir ad altında, sahte bir geçmiş ve sahte bir eşle. Bu öykü, Pinochet yönetimi altındaki Şili'de hayatın nasıl olduğunu gerçek boyutlarıyla dünyanın gözleri önüne sermek uğruna özgürlüğünü tehlikeye atarak Şili'ye gizlice giren Miguel Litti'nin öyküsüdür. Ünlü yazar Gabriel Garcia Marquez, Miguel Litti'ne yaptığı tam 18 saatlik bir görüşmeden sonra bu öyküyü romanlarından tanıdığımız ustaca anlatımıyla kaleme aldı. Pinochet'in Şili'sini, dışı cilalı, içi yozlaşan o diktatörlük yönetiminin gerçek yüzünü, bu yönetime karşı çıkan, kimi başarılı olan, kimi de işkence gören, kaybolan sayısız Şili'nin kahramanca direnişini, sürgünde yaşamanın acısını derinden hisseden Litti'nin serüvenini Şili'de Gizlice adı altında kitaplaştırdı. Gabriel Garcia Marquez, 1928'de Kolombiya'nın Aracataca kentinde doğdu. Büyük annesiyle büyük babasının evinde ve teyzelerinin yanında büyüdü. Başkent Bogota'daki Kolombiya Ulusal Üniversitesi'nde başladığı hukuk ve gazetecilik öğrenimini yarım bıraktı. 1940'lardan başlayarak uzun yıllar gazetecilik yaptı. Öykü yazmaya 1940'ların sonlarında başladı. Yayınlanan ilk önemli yapıtı Yaprak Fırtınası'ydı. 1961'de yayınlanan Albaya Mektup Yok, ülkesi uğruna savaşarak yaptığı hizmetlerin karşılıksız kaldığını anlayan bir subay eskisinin öyküsüdür. Bunu Hanım Ana'nın Cenaze Töreni 1962 adlı öykü kitabı ve Makonda'daki siyasal baskıları anlatan Kötü Saatte 1962 izledi. Garcia Marquez en tanınmış romanı Yüzyıllık Yalnızlığı 1967 Meksika'ya ilk gidişinde yazdı. Yüzyıllık Yalnızlık'taki bir bölümden esinlenerek yazdığı öykülerini İyi Kalpli Erendira 1972 adlı kitapta toplayan yazar daha sonra birbiri ardı sıra Mavi Bir Köpeğin Gözleri 1972 adlı öykü kitabını askeri diktatörlükleri yeren Başkan Babamızın Sonbaharını 1975, onur uğruna işlenen bir cinayet çerçevesinde gelişen olayların ele alındığı Kırmızı Pazartesi'yi 1981, aşkta bağlılığı konu alan Kolera Günlerinde Aşkı 1985, Simon Bolivar'ın yaşamının son aylarını konu edinen Labirentindeki Generali 1989 yayınladı. Yazarın Türkiye'de de yayınlanan öteki yapıtları arasında Bir Kayıp Denizci, Sevgiden Öte Sürekli Ölüm, Aşk ve Öbür Cinler, Şili'de Gizlice, 12 Gezici Öykü ve Bir Kaçırılma Öyküsü sayılabilir. Garcia Marquez 1982'de Nobel Edebiyat Ödülü'ne değer görüldü. İlknur Özdemir İstanbul doğumlu. İstanbul Alman Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi mezunu. Almanca ve İngilizceden çok sayıda çevirisi var. Başlıca çevirileri arasında Yalnızlığın Keşfi, Paul Auster, Tarçın Dükkanları, Bruno Schulz, Stiller, Max Frisch, Amok Koşucusu, Stefan Zweig, İrlanda Güncesi, Heinrich Böll, Saatler, Michael Cunningham, Küçük Şeylerin Tanrısı, Arundhati Roy, Utanç Kötse, Katran Bebek, Toni Morrison, Beh Döndü, John Updike, Gün Boyu Gece Yarısı, Hanif Kureşi, New York Üçlemesi, Paul Auster, Boynuzlu adam James Laston sayılabilir. Gabriel Garcia Marquez'in Can Yayınları'ndaki öteki kitapları: Aşk ve Öbür Cinler, roman; Albaya Mektup Yok, öykü; Anlatmak İçin Yaşamak, anı; Başkan Babamızın Sonbaharı, roman; Benim Hüzünlü Orospularım, roman; Bir Kaçırılma Öyküsü, roman; Bir Kayıp Denizci, anlatı; İyi Kalpli Erendira, öykü; Hanım Ana'nın Cenaze Töreni, öykü; Kırmızı Pazartesi, roman; Kolera Günlerinde Aşk, roman; Kötü Saatte, roman; Labirentindeki General, roman; 12 Gezici Öykü, öykü; Yaprak Fırtınası, öykü; Yüzyıllık Yalnızlık, roman. Sunuş. Şilili sinema yönetmeni Miguel Litin, 1985 yılı başlarında kılık ve kimlik değiştirerek Şili'de 6 hafta geçirdi. Litin'in adı, ülkeye dönmeleri kesinlikle yasaklanmış 5000 sürgünün adının bulunduğu listede yer alıyordu. Litin, Şili'deyken 12 yıldır askeri diktatörlükle yönetilen ülkesinin içinde bulunduğu durumu ortaya koyan 30 bin metreyi aşkın film çekti. Şili'ye sahte bir pasaportla girmişti. Makyaj ustaları yüzünü değiştirmişlerdi. Başarılı bir Uruguaylı iş adamı gibi giyinmişti. Öyle de konuşuyordu. Yeraltı direniş örgütlerinin koruması altındaki Litin, ülkeyi baştan başa dolaştı. Bu arada Avrupa'dan gelen 3 film ekibini, bunlar Şili'ye çeşitli filmler çekmek üzere yasal yoldan girmişlerdi. Ayrıca Şilili genç direnişçilerden oluşan 6 değişik film ekibini de yönetti. Bu ekipler Başkan Pinochet'in özel çalışma odasında bile çekim yaptılar. Bu çalışmaların sonunda televizyon için 4 saatlik bir film ve şu sıralarda dünya sinemalarında gösterime girmek üzere olan 2 saatlik bir sinema filmi ortaya çıktı. 1986 yılı başlarında Madrid'de Miguel Litin bana neler yaptığını ve bunları nasıl yaptığını anlattığında, çektiği filmin gerisinde bir başka film daha olduğunu ama bu filmin büyük olasılıkla asla çekilmeyeceğini fark ettim. Böylece Litin bir hafta sürecek yorucu bir sorgulamaya katlanmayı kabul etti. Onunla yaptığım ve teypte tam 18 saat tutan röportaj, o insanın serüveninin tamamını bütün mesleksel ve siyasal yönleriyle birlikte içermektedir. Ben bu röportajı kısaltıp 10 bölüme indirdim. Bu olaya karışanlardan bazıları hala Şili'de yaşadığından onları korumak amacıyla kimi adlar değiştirilmiş, bulunan çevrelerin çoğu da farklı tanıtılmıştır. Litin'in öyküsünü birinci tekil kişi olarak aktarmayı uygun gördüm. Bunu yapmaktaki amacım bu öykünün kişisel ve kimi zamanda mahrem niteliğini korumaktı. Bununla birlikte hiçbir çarpıcı ekleme yapmadım ya da anlatımda gösterişçiliğe kaçmadım. Ortaya çıkan metnin üslubu elbette ki benim üslubumdur. Çünkü özellikle de 600 sayfaya yakın bir metni 150 sayfanın altına indirmesi gerekince bir yazar asla bir başkasının diliyle seslenemez okura. Bununla birlikte özgün anlatımdaki Şili'ye özgü deyimlerini kullanmaya ve anlatıcının düşünce tarzından, bu düşünce tarzı her zaman benimkiyle denk düşmese de, ayrılmamaya gayret ettim. Yapısı ve sunma yöntemi açısından bu anlatım bir röportajdır. Ama yine de röportajdan öte bir şeydir. İlk baştaki ve de başarılı bir biçimde gerçekleştirilen amacı, askeri rejimin barındırdığı tehlikelerle dalga geçen bir film çekmek olan ama gerçekte bu başlangıç amacından kesinlikle çok daha yürek burkan ve dokunaklı bir biçimde sonuçlanan bir serüvenin duygusal açıdan yeniden biçimlendirilip sunuluşudur. Litin'in kendisi, bu hayatımın en kahramanca eylemi olmayabilir ama en onurlu eylemi olduğu kesin demişti. Evet, öyleydi. Bu olayın büyüklüğünün de burada yattığına inanıyorum. Gabriel Garcia Marquez. Ülkemde yenilgiye uğrayan kara kaptan, gururlu kanatların son dalganın ölüm dalgasının üstünde süzülsün. Pablo Neruda. Gezgin Albatros'a övgü. Şili'de gizlice. Ladeco Hava Yolları'nın Paraguay'ın Asunción havaalanından kalkan 115 sefer sayılı uçağı bir saatlik gecikmeyle Santiago'nun Pudahuel havaalanına inmek üzereydi. 7000 metre yükseklikten bakınca sol tarafımızda kalan Aconcagua dağları ay ışığı altında göğe uzanan çelik bir çıkıntı gibi duruyordu. Uçak hiç de becerikli sayılmayacak bir hareketle sol kanadının üzerine yattı. İç parçalayıcı metal gıcırtıları arasında yeniden doğruldu. Kangurular gibi 3 kez zıpladıktan sonra aceleyle alana indi. Ben Hernan'dan olma, Cristina'dan doğma sinema yönetmeni Miguel Litin, 12 yılımı sürgünde geçirdikten sonra ülkeme dönüyordum. Dönüyordum ama kendi içimde hala sürgündüm. Bunun nedeni de yurduma sahte bir kimlikle, sahte bir pasaportla, hatta sahte bir eşle geliyor olmamdı. Yüzüm ve dış görünüşüm, makyaj ve farklı giysilerle öylesine değişikliğe uğramıştı ki, birkaç gün sonra karşılaşacağım yakın arkadaşlarım güpegündüz bile tanıyamayacaklardı beni. Dünya üzerinde sırrımı bilen pek az kişi vardı. Bunlardan biri uçakta yanımda oturuyordu. Genç ve güzel bir eylemci olan Elena, Şili'de üyesi olduğu direniş örgütü tarafından yeraltı örgütüyle benim aramdaki bağlantıyı sağlamak, gizli ilişkiler kurmak, en uygun buluşma yerlerini saptamak, operasyonun gelişmesini değerlendirmek, buluşmaları ayarlamak ve güvenliğimizi sağlamakla görevlendirilmişti. Avrupa'da yaşamasına karşın bunun gibi siyasal görevlerle sık sık Şili'ye gidiyordu. Polisin beni ele geçirmesi, ortadan yok olmam ya da programda bulunan ve önceden saptanmış bağlantıları kurmamam halinde uluslararası kamuoyunu ayağa kaldırmak için benim Şili'de bulunduğum haberini yayacaktı. Kimliklerimizde evli olduğumuz gözükmese de birbirini seven Madridli evli bir çift rolünde 7 havaalanına uğramış dünyanın yarısını dolaşmıştık. Bununla birlikte yolculuğumuzun Rio de Janeiro'dan kalkıp Paraguay'a uğrayarak yaptığımız bu son bölümünde uçakta ayrı oturmaya ve inerken birer yabancı gibi davranmaya karar vermiştik. Şili'deki havaalanında pasaport kontrolündeki güvenlik önlemlerinin çok sıkı olmasından ve benim oracıkta ele geçmemden korkuyorduk. Bu durumda Elena gümrükten tek başına geçecek ve yeraltı örgütüne durumu haber verecekti. Güvenlikten foyamız ortaya çıkmadan geçersek havaalanının çıkışında yeniden birbirini seven çift numarasına dönecektik. Kağıt üzerinde düşüncemiz oldukça basit görünüyordu. Ama iş uygulamaya gelince tehlikeli olduğu ortaya çıktı. Planımız General Augusto Pinochet'in iş başına gelişinden bu yana geçen 12 yılın sonunda Şili'nin gitgide umarsızlaşan durumunu gösteren bir belgeseli gizlice çekmekti. Bu filmi çekme düşüncesini yıllarca kafamdan söküp atamamıştım. Yurdumun bende kalan imgesi, duyduğum özlemin sisleri arasında görünmez olmuştu. Benim anımsadığım Şili yoktu artık. Bir film yapımcısının yitik bir ülkeyi yeniden keşfetmesinin en güvenilir yolu geri dönüp o ülkeyi içeriden filme almasıdır. 1983 yılında Şili hükümeti ülkeye geri dönmesine izin verilen sürgünlerin listesini açıklamaya başlayınca film çekme hayalim iyice güçlendi. Ne var ki açıklanan listelerin hiçbirinde benim adım yoktu. Daha sonra Şili hükümeti yurda dönmesine kesinlikle izin verilmeyenlerin adları bulunan 5000 kişilik listeyi açıkladığında hayalimin yerini katıksız bir umutsuzluk aldı. Benim adım da o listedeydi. Şili'ye yasa dışı yoldan girme planı neredeyse rastlantıyla ve beklenmedik bir anda gerçekleşmeye başladığında ben film çekme hayalimden vazgeçeli 2 yıldan fazla olmuştu. 1984 yılının sonbaharında karım Eli ve 3 çocuğumla birlikte bir sinema filmi çekmek üzere Bask bölgesindeki San Sebastian kentine yerleşmiştim. Ancak filmciliğin yazılmamış tarihindeki birçok film gibi bu filmde çekimin başlamasına bir hafta kala yapımcılar tarafından iptal edildi. Kendimi birden işsiz güçsüz bulunca aklıma yeniden Şili ile ilgili bir film çekme düşüncesi geldi. Bir gece yerel lokantalardan birinde yemek yerken bu düşüncemden birkaç dostuma söz ettim. Düşüncem masada ilgiyle karşılandı, üzerinde konuşuldu. İlginin nedeni yalnızca konunun apaçık siyasal yönü değil, aynı zamanda her birimizin Pinochet'i aptal yerine koymak için yanıp tutuşmamızdı. Ama görünüşe bakılırsa bu düşünceye sürgündeki birinin çılgınca bir fantezisi olmaktan öte bir önem veren yoktu. Ne var ki o eski kentin ıssız sokaklarından geçerek eve dönerken, masada otururken hemen hemen hiç konuşmamış olan İtalyan yapımcı Luciano Balducci rastgele tutarmış gibi kolumdan tuttu. Beni bir kenara çekti. "Senin işine yarayacak adam," dedi, "Paris'te seni bekliyor." Doğruydu da. İşime yarayacak olan adam Şili Direniş Örgütü'nde yüksek düzeyde biriydi. Onun planının benimkinden farkı yalnızca önemsiz birkaç ayrıntıdaydı. Bundan birkaç ay sonra bu işe hevesli Balducci'nin de katılmasıyla Paris'in cıvıl cıvıl bir kahvesinde yaptığımız 4 saatlik bir konuşma, hayallerle dolu uykusuz sürgün gecelerim boyunca en ufak ayrıntısına varıncaya dek tasarladığım bir fanteziyi gerçeğe dönüştürmeye yetti. Atılacak ilk adım 3 film ekibini Şili'ye götürmekti. Ekiplerden biri İtalyan olacaktı, biri Fransız, biri de karışık milliyetli. Ama kimlikler Hollanda'dan verilmiş olacaktı. Her şey yasal yoldan ve dürüstçe yapılmalıydı. Ekibin her üyesi Şili'ye yasal kimlikle ve önceden alınmış izin belgeleriyle girecek, sonra da kendi elçiliğiyle bağlantı kuracaktı. Bir kadın gazetecinin başkanlığındaki İtalyan ekibinin bahanesi, Şili'deki İtalyan göçmenler, özellikle de Moneda Sarayı'nın mimarı Gioacchino Toesca üzerine bir belgesel film hazırlamaktı. Fransız ekibinin Şili'nin coğrafyası üzerine ekolojik bir film yapma izni olacaktı. Üçüncü ekip ise yakın zamandaki depremleri incelemek üzere Şili'ye gelmiş olacaktı. Filmcilerden hiçbiri öteki ekiplerin varlığını bilmeyecekti. Film çekimlerinin gerçek amacını ve sahne gerisinde asıl yönetmenin ben olduğumu ekip başkanları dışında bilen olmayacaktı. Ekip başlarının her biri kendi alanında saygın bir profesyonel ve siyasal geçmişe sahip biri olacak, nasıl bir tehlikeye atıldığını açık seçik bilecekti. Her ekibin geldiği ülkeye yaptığım kısa birer ziyaretle bu durumu ayarlamıştım. Ben Şili'ye vardığımda her 3 film ekibi de ellerinde resmi izin belgeleri ve geçerli sözleşmelerle oraya daha önceden gelmiş talimat bekliyorlardı. Film çekimine başlamaya hazırdılar. İşin en kolay yanı buydu. Bir başka kişiye dönüşmenin dramı. İşin en güç yanı bir başka kimliğe bürünmekti. Bu iş benim düşündüğümden çok daha güç oldu. Kimlik değiştirmek isteyen kişi sürekli bir savaşım içindedir. Kendimiz olarak kalmak istediğimizden, değişmek için ne kadar kararlı olsak da, kendi kararlılığımıza karşı çıkmaktan vazgeçmeyiz. Benim çektiğim en büyük güçlük, sanıldığı gibi öğrenme işlemi değil, hem bedenen hem de davranışlarım açısından değişikliğe karşı bilinç dışı bir direniş göstermemdi. O güne dek sahip ola geldiğim kimlikten vazgeçme düşüncesini kabullenmeli ve daha önce de beni ülkemden ayrılmaya zorlamış olan baskıcı polisin kuşkusunu uyandırmayacak derecede değişip bir başka, farklı adama dönüşmeliydim. Dostlarım bile beni tanıyamamalıydı. Şili'den gönderilen ve ülkeye gizlice girme eylemlerinde uzman olan bir kişinin yönetiminde 2 psikolog ve 1 film makyaj ustası, kendim olarak kalma yolundaki içgüdüsel kararlılığıma bıkıp usanmadan karşı koyarak 3 haftadan daha kısa bir sürede mucizeyi gerçekleştirdiler. İlk olarak sakalımın yok edilmesi gerekiyordu. Ama bu iş öyle tıraş olmayla filan bitmiyordu. Sakalım bana bir kişilik vermişti. Şimdi bu kişilikten kurtulmalıydım. İlk kez sakal uzattığımda çok gençtim. Daha ilk filmimi bile çevirmemiştim. O günden bu yana sakalımı birkaç kez kestiğim olduysa da film çekerken asla sakalsız olmamıştım. Sanki sakalım sinema yönetmeni kimliğimin ayrılmaz bir parçasıydı. Bütün amcalarımın sakallı olması kuşkusuz sakalın benim gözümdeki çekiciliğini arttırmıştı. Birkaç yıl önce Meksika'dayken sakalımı kesmiştim. Ama yeni yüzümü ne kendime ne de dostlarımla aileme kabul ettirebilmiştim. Hepsi de karşılarında bir sahtekar varmış duygusuna kapılmışlardı. Ancak ben birkaç hafta boyunca her gün tıraş olmayı sürdürdüm. Sakalsız olarak daha genç göründüğümü düşünüyordum. Sorunu çözümleyen küçük kızım Catalina oldu. Sakalsız daha genç duruyorsun dedi bana. Ama daha çirkin oluyorsun. Eğitmenlerim sakalımı azar azar kırptılar. Her seferinde de görünüşüm ve kişiliğim üzerinde nasıl bir etki olduğunu gözlediler. Sonunda sakalımın tamamı kesildi. Ancak aynaya bakacak cesareti bulmam birkaç gün sürdü. Bundan sonra sıra saçıma geldi. Saçımın kömür karası rengini Yunanlı annemle Filistinli babama borçluyum. Saçımın vaktinden önce dökülmesi özelliği de babamdan geçmiş bana. Makyaj ustalarının yaptığı ilk iş saçımı açık kestane rengine boyamak oldu. Saçımı değişik biçimlerde taramaya çalıştıktan sonra doğaya karşı gelmemeye karar verdiler. İlk başta tasarladıkları gibi kafamın kelini örtmek yerine daha da genişlettiler. Saçımı dümdüz arkaya taramakla yetinmediler, yılların başlattığını cımbızla tamamladılar. İnsanın yüzüne belli belirsiz dokunmanın yüz yapısını nasıl da değiştirdiğine inanmak gerçekten güç. O günlerdeki kadar kilolu olmadığım zamanlarda bile yüzüm hep yüz yuvarlaktır benim. Ama kaşlarımın uçları cımbızla alındıktan sonra yüzüm uzamış gibi oldu. Bu değişiklik görünüşüme daha doğulu bir hava verdi. Daha doğrusu hangi soydan geldiğim düşünülürse görünüşüm kökenime uygun olmuştu da denilebilir. Son aşama numaralı gözlüktü. Onu taktığım ilk günlerde korkunç bir baş ağrısı çektim. Ama zamanla hem gözlerimin biçimini hem de bakışlarımı değiştirdi bu gözlük. Haftalarca süren sıkı bir perhizden sonra tam 10 kilo verdim. Böylece bedensel değişimim tamamlanmış oldu. Bedensel dönüşümüm kolaydı ama dikkatimi adam akıllı toplamam gerektiriyordu. Çünkü bu dönüşümle aynı zamanda toplumsal sınıfımı da değiştirmiş oluyordum. Her zaman giydiğim blue jean ve deri ceket yerine en iyi İngiliz kumaşından yapılma takım elbiselere, ısmarlama gömleklere, süet ayakkabılara ve çiçekli İtalyan kravatlarına alışmam gerekiyordu. Şili taşrasına özgü kaba şivem yerine varlıklı bir Uruguaylı'nın ahenkli konuşmasını benimsemeliydim. Yeni kimliğime en uygun düşen Uruguay vatandaşlığıydı. Farklı bir biçimde gülmeyi, yavaş yürümeyi, konuşurken söylediklerimi vurgulamak için ellerimi kullanmayı öğrenmeliydim. Kısacası her zamanki umursamaz, topluma ters düşen sinema yönetmeni olmaktan çıkacak, dünyada olmayı en son istediğim kimliğe bürünecektim. Kendini beğenmiş bir burjuvaya ya da Şili'de denildiği gibi bir momioya. Gülersen kendini ölmüş bül. Bir yandan bir başkasına dönüşme işlemim sürerken, öte yandan da Paris'in 16. bölgesindeki bir konakta Elena ile birlikte yaşamayı öğreniyordum. Orada hayatımda ilk kez benden başka birinin hazırladığı bir programa uygun hareket ettim. 10 kilo verip 77 kiloya düşmemi sağlayacak bir diyet uyguladım. Kaldığım yer benim evim değildi. Daha önce oturduğum evlerin hiçbirine de benzemiyordu. Ne var ki gelecekte olası çelişkilere engel olmak için bu konakla ilgili bir takım anılar bulup çıkarmam gerekiyordu. Yaşadığım en tuhaf olaylardan biridir bu. Çünkü Elena'nın çok çekici biri olduğunu ve baş başa kaldığımızda daha da çekici olabileceğini fark etmiş olmama karşın onunla asla birlikte yaşayamayacağımı anlamıştım. Elena uzmanlar tarafından profesyonel deneyimi ve siyasal kimliği nedeniyle seçilmişti. Benim doğaçlama yeteneğime kesinlikle hoşgörü göstermeyecek, dizginleri asla gevşetmeyecekti. Bir sinema yönetmeni olarak bundan pek hoşlanmadım. Daha sonra her şey iyi sonuçlandıktan sonra ona haksızlık etmiş olduğumu anlayacaktım. Çünkü hiç farkında olmadan ikimizin de büründüğü kimliğe bakarak hüküm vermiştim onun hakkında. O tuhaf olayı şimdi aklıma getirdiğimde bizimkinin çağdaş bir evliliğin mükemmel bir taklidi olup olmadığını düşünürüm hep. Aynı çatı altında olmaya kesinlikle katlanamıyorduk ikimiz de. Elena'nın kimlik sorunu yoktu. Şilili olmasına karşın ülkesinde kaldığı yılların toplamı 15'i geçmiyordu. Ne sürgündeydi ne de dünyanın herhangi bir yerinde polis tarafından aranıyordu. Bu yüzden ülkeye girmesinde sorun yoktu. Çeşitli ülkelerde birçok önemli siyasal görevde bulunan Elena'ya kendi ülkesinde gizlice film çekme düşüncesi çok çekici gelmişti. Sorunu olan bendim. Uruguaylı olduğumu öne sürmek demek, kendi kişiliğimden çok farklı bir başka kişiliği benimsemek zorunda olmak ve hiç tanımadığım bir ülkede kendime bir geçmiş uydurmak demekti. Bununla birlikte bana tanınan süre henüz dolmadan sahte adımla çağrıldığımda hemen tepki vermeyi öğrenmiştim. Montevideo kenti konusunda en olmadık soruları bile yanıtlamayı beceriyordum. Eve dönmek için kaç numaralı otobüse binmem gerektiğini biliyordum. Hatta Avenida Italiana'da 11 numaralı lisede birlikte okuduğum arkadaşlarımla ilgili eski anıları bile anlatabiliyordum. Bu okul eczaneden iki sokak ötede, yeni açılan bir süpermarketten de bir sokak aşağıdaydı. Kaçınmam gereken tek şey gülmemekti. Çünkü öyle kendime özgü bir gülüşüm vardı ki, ne kadar kılık değiştirmiş olursam olayım, kendimi hemen ele verirdim. Bunu benim aklıma iyice sokmak için kimlik değişimimden sorumlu olan kişi sesine olabildiğince ürkütücü bir ton vererek "Gülersen kendini ölmüş bil," dedi. Neyse ki uluslararası alanda başarılı bir iş adamının asık suratlı olmasında yadırganacak bir taraf yoktu. Eğitimim sırasında beklenmedik bir sorun çıktı. Pinochet yeniden sıkı yönetim uygulayacağını açıkladı. Chicago okulunun ekonomist Milton Friedman'ın tezlerini savunan bir akım, General Pinochet'e iktisadi konularda akıl hocalığı yapmıştır. Hükümetin çağrısı üzerine serbest piyasa ekonomisinde yaptığı çalışmalar Şili'de büyük bir başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Bunu izleyen dönemde ekonomik alanda ortaya çıkan önemli sıkıntılar, çok sayıda ve değişik direniş gruplarının ilk kez olarak sıkı bir işbirliği içinde birleşmesine yol açtı. Burjuvazinin en ilerici sektörleri bile yasal ya da yasa dışı muhalif güçlerin uyguladığı bir günlük genel greve katılmıştı. Gücün ve kararlılığın gösterimi anlamına gelen bu hareket, Pinochet'i çileden çıkarmış, sonunda da sıkı yönetim ilan etmesine neden olmuştu. "Bu böyle giderse yeni bir 11 Eylül olur," diye tehdit ediyordu Pinochet. 1973 yılında ekonomi karmaşa içindeyken Salvador Allende'yi devirdiği güne alaycı bir dokundurmada bulunarak. Olağanüstü durum önceleri film çekiminde işimize gelecek gibi görünüyordu. Ancak denetimler sıkılaştırılacak, baskılar iyice artacak, çalışma saatleri kısalacaktı. Bütün bunları iyice ölçüp biçen direnişçiler işe koyulma kararı verdiler. Kararlaştırılan günde başladık. Pinochet'e uzun bir eşek kuyruğu. İlk sınavımdan Madrid havaalanından ayrıldığım gün geçtim. Başka bir adama dönüşmekle geçirdiğim haftalar boyunca ne karım Eli'yi ne de çocuklarım Poki, Miguelito ve Catalina'yı görmüştüm. Vedalaşma sırasında ağlaşıp sızlaşmalar olmasın diye ayrılırken onlara haber vermeyecektim. Başlangıçta neler yapacağımız konusunda aileme bilgi vermemenin herkes için daha iyi olacağını düşünmüştük. Ne var ki çok geçmeden bunun yürümeyeceğini anladık. İlkin arkada kalıp bize yardım etme konusunda Eli'den daha uygun birini bulamazdık. Madrid'le Paris ve Paris'le Roma arasında gidip gelebilecek, hatta Şili'den göndereceğim filmi teslim alıp banyo ettirmek üzere Buenos Aires'e gidebilecek en uygun kişi oydu. Ayrıca gerektiğinde para da bulabilirdi. Yola çıkmak üzere son hazırlıklarımı tamamlamak için Madrid'e döndüğümde çocuklarım bendeki değişikliği fark etmeye başladılar. Catalina yatak odamda yeni giysilerimi buldu. Her zamankinden tümüyle farklı giysilerdi bunlar. Öyle huzursuzlandı, öyle meraklandı ki çocukları toplayıp onlara neler olduğundan söz etmekten başka seçeneğim kalmadı. Büyük bir keyifle ve suçuma ortak olma duygusuyla dinlediler beni. Sanki kimi zaman eğlence olsun diye aramızda uydurduğumuz türden bir filmde oynar gibiydiler. Ne var ki beni havaalanında efendi kılıklı bir Uruguaylı'ya dönüşmüş gördüklerinde onlar da tıpkı benim gibi bunun gerçek hayattan alınma bir oyun olduğunu, önemli olduğu kadar da tehlikeli olduğunu kavradılar. Yine de hep birlikte beni desteklediler. Hatta bu işi bir oyuna çevirdiler. En önemli şey dediler bana, Pinochet'in arkasına upuzun bir eşek kuyruğu iğnelemen. Partilerde gözleri bağlı çocukların kağıttan bir eşeğe kuyruk iğnedildikleri oyundan söz ediyorlardı. Söz veriyorum dedim onlara. Bir yandan da kaç metrelik film çekeceğimi hesaplamaya çabalıyordum. Aşağı yukarı 7000 metre uzunluğunda olacak bu kuyruk. Bir hafta sonra Elena ile birlikte Santiago'ya indik. Yeni kimliğime uygun davranmaya alışabilmek için yola çıktıktan sonra hacca gider gibi tam 7 Avrupa kentinden geçmiştik. Pasaportumda gerçek bir Uruguaylı'nın adı ve özellikleri yer alıyordu. Bu pasaportun Şili'ye girmek için kullanılacağını bilen bir Uruguaylı, siyasal destek sağlamak amacıyla vermişti onu. Bütün yaptığımız, pasaportta Uruguaylı'nın fotoğrafını çıkartıp benim değişim geçirmiş halimle çekilmiş bir fotoğrafımı yerleştirmek olmuştu. Gömleklerimde, cüzdanımda, kartvizitlerimde ve mektup kağıtlarımda hep bu Uruguaylı'nın adı ya da adının baş harfleri yer alıyordu. Saatlerce çalıştıktan sonra onun imzasını hiç duraksamadan atmayı öğrenmiştim. Kredi kartı çıkartacak zaman yoktu. Bu çok tehlikeli bir eksiklikti. Çünkü canlandırdığım adamın uçak biletini nakit parayla satın alması pek inanılır gibi olmayacaktı. Gerçek hayatta olsa anında boşanmayla sonuçlanacak bütün geçimsizliklerimize karşın Elena ile ben evliliğimiz sanki en korkunç krizlere dayanabilecek türden bir evlilikmiş gibi davranmayı öğrenmiştik. Kendimiz için ufak olayların, küçük anıların, alışkanlıkların ve zevklerin yer aldığı ortak bir geçmiş yaratmış, sonra da bütün bunları ezberlemiştik. Üstümüze düşen görevi öylesine özenle yerine getirmiştik ki, sıkı bir sorgulamaya bile alınsak önemli bir hata yapacağımızı hiç sanmıyordum. Uydurduğumuz öykü kusursuzdu. Merkezi Paris'te olan bir reklam ajansının müdürleriydik. Gelecek sonbaharda Avrupa pazarına sunulacak olan yeni bir parfümün tanıtım filmini çekmek üzere yola çıkmıştık. Bu film için Şili'yi seçmemizin nedeni, bu ülkenin yılın herhangi bir zamanında güneşli sıcak sahillerden sürekli yağan kara kadar dört mevsime uygun her türlü ortamın bulunabileceği 3-5 ülkeden biri olmasıydı. Avrupa'dan alınma pahalı giysileri içinde kıskanılası bir özgüvenle hareket eden Elena'nın Paris'te karşılaştığım uzun saçlı, pilili eteklikli ve topuksuz spor ayakkabılı genç kadınla en ufak bir benzerliği kalmamıştı. Ben de iş adamı kabuğum içinde kendimi alabildiğine rahat hissediyordum. Ta ki bir vitrinin önünden geçerken camda yansımamı görüp evden ve eğitmenlerimden uzakta nasıl da tümüyle bir başkasına dönüşmüş olduğumu fark edene kadar. Ne iğrenç diye düşündüm. Eğer kendim olmasaydım şu adam gibi olacaktım demek. O anda önceki kimliğimden geriye son 15 yıldır uçuş korkumu yenmek için bütün yolculuklarımda yanıma aldığım Alejo Carpentier'in o büyük romanı Yitik Adımların yıpranmış bir nüshasından başka bir şey kalmamış olduğunu anladım. Üstüne üstlük sahte pasaportumla ilgili huzursuzluğumu yenmek için dünyanın çeşitli havaalanlarındaki sayısız pasaport kontrolünden yürüyerek geçme işkencesine de katlanmam gerekiyordu. İlk deneyimim Cenevre'deydi. Her şey normal gitti ama çektiğim işkenceyi unutamayacağım. Pasaport kontrolündeki görevli pasaportumun neredeyse bütün sayfalarını dikkatle gözden geçirdi. Sonra fotoğraftakiyle karşılaştırmak için yüzüme baktı. Adama bakarken öyle sinirliydim ki soluğumu tutmak zorunda kaldım. Hem de o pasaportla tek yasal bağım o fotoğraf olduğu halde. Bu mide bulantısını ve yüreğimi gümbür gümbür çarptıran korkuyu uçağımızın kapısı Santiago Havaalanı'nda açılıp 12 yıldır ilk kez antlardan gelen soğuk havayı yüzümde hissedince bir kez daha duydum. Havaalanı binasının ön yüzünde geniş bir afiş asılıydı. Şili düzen ve barış içinde ilerliyor. Saatime baktım. Sokağa çıkma yasağının başlamasına bir saatten az kalmıştı. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 25.